Ayrım 6.
Çocuk eğitimi çocuğa çevresine uyumlu, sorumlu ve saygılı davranış yollarını, disiplinini gösterip, bu arada çocuğun kişiliği ve yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmesine olanak sağlamaktır. Bunu da iç kontrollü disiplin, öz denetim yöntemleriyle elde edebiliriz. İç kontrollü disiplin, öz denetim nedir? İç kontrollü disiplin, yani öz denetim, kişinin bazı kuralları benimsemesi ve dış uyarılara gerek kalmadan bu kurallara kendi kendine uyması veya uygulamasıdır. Çok disiplinli bir kişi dediğimizde, bu kişinin kendi kendine yapılması gereken bazı davranışları veya görevleri yaptığını övgüyle anlatmış oluruz. Aslında çocuklarla da varmak istediğimiz amaç budur. Kuralları benimsemeleri, ne yapıp yapılmaması gerektiğini bilip kendi kendilerine yapmaları, sürekli uyarı ve ikaza gerek kalmadan görevlerini yerine getirmeleri. Örneğin diş fırçalama, banyo yapma, dersini zamanında yapma, gece belirli bir saatte yatma, eşyasını toplama gibi. Bu şekilde hem anne baba sürekli ikaz ve kontrol rolünden kurtulur, hem de bu nedenle oluşabilecek sürtüşme ve sorunlar da önlenmiş olur. Aslında herkes gibi çocukların da kurallara ihtiyacı vardır. Bunu bir trafik sistemiyle örnekleyebiliriz. Trafiğin nasıl işlediğinden haberi olmayan bir sürücü, arabasına binip yola çıktığında yolun sağından gideceğine solundan gidebilir. Aşırı hız yapıp olmayacak sokaklara girebilir ve sonuçta trafiği alt üst eder, kaza yapar ve pek tabii cezalandırılır. Buna engel olmak için trafiğe çıkmadan önce bütün sürücüler trafik kurallarını öğrenir. Neyin yapılıp neyin yapılmadığını benimser. Hatta bu kural ve davranışları deneyerek öğrenme devresinden geçerler. Bunun içinde bir süre yanlarında bir deneyimli şoför oturup onlara yol gösterir. Bu örneği ev içine aktarırsak, ev içinde hareket etmeye başlayan çocuk, ne yapacağı ve nasıl hareket edeceği, yani evin kuralları hakkında eğitim, açıklama görmemişse, haliyle yanlışlar yapacak ve bu nedenle ikaz edilecek veya cezalandırılacaktır. Kızma, bağırma ve bu gibi. Çocuk deneme ve yanılmalarla neyi yapıp yapmaması gerektiğini öğrenecek ama her zaman nedenini öğrenemeyecektir. Buna karşılık öz denetim eğitiminde ilk temel yaklaşıp çocuğa ne yapıp yapmaması gerektiğini açıklamak, ona yol göstermek, yani trafikte olduğu gibi onu eğitimden geçirmektir. Doktor Atalay Yörükoğlu bunu bir ustanın çırağına sanatını öğretmesine benzetir. Usta çırağını işin kolayından başlayarak eğitir. Öğretimini ondaki gelişme hızına göre ayarlar. Yavaş yavaş sorumluluk verir. Başarısını destekler, yanlışını düzeltir. Nerede güveneceğini, nerede başında durup denetleyeceğini bilir. Ona yanılma payı bırakır. Toyluk yanılgılarını bağışlar, beğenildiğini gören çırak da işine dört elle sarılır. Ustasına benzemek ve ona yetişmek için tüm yeteneğini ve çabasını ortaya kor der. Bu yaklaşımda da görüldüğü gibi ilk temel ilke kural ve beklentileri açıklamak, ikinci temel ilke ise desteklemektir. Yani sürekli çocuğun olumsuz davranışlarına olumsuz tepki göstermek yerine olumlu davranışlarını da takdir edip pekiştirmek, hiç değilse bu yoldaki çabalarını övmek ve desteklemektir. Sadece ve sürekli olumsuz tepkilerle büyüyen çocuklar bir süre sonra isyan eder, cevap verir, söz dinlemez olur ve daha da önemlisi yaşam heveslerini yitirir. Kendilerine güvenmez ve küskün olurlar. Bunun karşılığında olumlu davranış ve çabaları takdir gören çocuklar daha hevesli ve güvenli hareket eder ve daha kolay söz dinlerler. Peki, otoritemizi hiç kullanmayacak mıyız der anne veya baba. Sanki aniden ellerinden bir silah alınmıştır. Tabii ki kullanacağız. Ancak otorite alışagelmiş anlamda korkutarak saygı elde eden çatık kaşlı bir güç değildir. Gerçek otorite bir konu hakkında bilgi sahibi olan bir kimsedir. Örneğin bu kişi hukuk alanında bir otoritedir deriz. Yani bu konuda bilgili, deneyimli, güvenilir bir kişidir demeye getiririz. Ona danışır, sözünü dinleriz. Bir konuda otorite olmak için yüksek tahsil yapmak şart değildir. Bir bahçıvan da bahçe, ekim, çiçekçilik konusunda otoritedir. Yani söz sahibidir. Ona başvurur, danışır, fikrini sorar, sözünü dinleriz. İşte ev içinde de varmak istediğimiz gerçek otorite budur. Çocuğun sözüne ve fikrine güvendiği, başvurduğu ve sözünü dinlediği kişi. Korku nedeniyle değil de bilgi, güven ve saygı nedeniyle. Dolayısıyla evde disiplin sağlamak için salt otorite ve güç kullanmaya gerek yoktur. Bu konuda bilgili olmak, bilinçli hareket etmek, tutarlı davranmak, ancak aynı zamanda da sabırlı ve hoşgörülü olarak çocuğun karşısına geçeceğine, onun safında olup onu desteklemek yeterlidir. Bu tür bir yaklaşımla öz denetim daha sağlıklı ve kalıcı bir şekilde elde edilir. Öz denetim nasıl elde edilir? Ev içindeki kural ve beklentiler katı ve değişmez değildir. Kurallar çocuğun yaşına, kişilik ve yapısına ve özel durumlarına göre düşünülerek uygulanır. Yaş. Örneğin 3 yaşında bir çocuğun yemeğini hiç üstünü kirletmeden ve çok düzgün yemesi beklenemez. Bu nedenle çocuğa kızmak, onu azarlamak veya cezalandırmak faydasız hatta zararlıdır. Buna karşılık 7 yaşlarında bir çocuğun temiz ve düzgün yemesi daha gerçekçi bir beklentidir. Bunun gibi 5 yaşına kadar olan çocukların öğleden sonra uykusuna yatmaları beklenebilir. Ancak o yaştan sonra böyle bir kuralı katı bir şekilde uygulamak sorun yaratabilir. Daha büyük yaşlardaki çocuklarla öğleden sonra dinlenme saati çocukla birlikte farklı bir şekilde planlanabilir. Odasında kitap okuması, resim yapması, oyun oynaması ve bu gibi. Demek ki evde kurallar sorun yaratıyorsa kendimize şöyle bir soru yöneltebiliriz. Acaba bu kural veya beklentim çocuğumun yaşına uygun mu? Çocuğum bunu yapabilmek için çok mu küçük veya yaşı artık büyüdü mü? Bu konuda daha gerçekçi beklentiler için kitabın arka bölümünde küçük çocukların yaşlarına göre genel davranışlarını belirleyen tabloya bakabilirsiniz. Ek 1. Şermin Hanım oğluyla 17 yaş arasında sürekli sürtüşme olmasından şikayetçiydi. Ne önerse Fuat karşılık veriyor, bir türlü anlaşamıyorlardı. Özellikle Fuat'ın sürekli üşütüp hastalanması sorun olmaktaydı. Şermin Hanım Fuat'ın okula gider gelirken yün şapka giymesinde ısrar ediyor. Fuat ise şiddetle direniyor. Evden çıkar çıkmaz şapkasını başından çıkarıp cebine sokuyordu. Şermin Hanım ise bu duruma müthiş içerliyor ve Fuat'ı azarlıyor. Bu konuda evde sürekli çatışma haline dönüşüyordu. Şimdi bu durumda 17 yaşında bir çocuğun sokakta yün şapka giymek istememesi doğal karşılanamaz mı? Küçük çocukların şapka giymeleri çok doğal da 17 yaşında bir genç çocuğun şapkayla dolaşmak istememesi geçerli değil mi? Bazen çocuklarımızın artık çocuk olmadıklarını, büyüdüklerini gözden kaçırmıyor muyuz? Veya bazen beklentilerimizin yaşlarından çok öte, yetişkinden beklenen davranışlar olduğunun farkında mıyız? Çocuklarımızın hemen yetişkin olmalarını beklemiyor muyuz? Üşütüp hastalanmamaya tek çare yün şapka giymek mi? Çocuklarımızın devamlı bizim kontrolümüz altında olduklarını varsayıp, bazen büyüdüklerini veya çok küçük olduklarını unutmuyor muyuz? Kişilik, yapı. Aynı şekilde bazı kural ve beklentiler çocuğun yapısı veya kişiliği nedeniyle sorun haline gelebilir. Örneğin, bazı çocuklar daha heyecanlı bir yapıya sahiptir ve sabah okula giderken kahvaltı edemezler. Kural adına çocuğa zorla süt, yumurta gibi besinleri yedirmek, hem çocuğun yapısına göre ağır bir mideyle okula gitmesine hem de anneyle sürekli sürtüşmesine neden olur. Çocuğun yapısı ve kişiliği göz önüne alınmadan girişilen beklenti ve kuralların getirdiği sorunları özellikle ilkokul 5. sınıf sınavlarına katılan ailelerde izlemekteyiz. Kimi çocuk daha azimli, daha hırslı ve bu tür yarışmalara katılmaya daha elverişli ve yatkındır. Buna karşılık bazı çocuklar akademik yönden hırslı olmayıp bu tür yarışmalara katılmaya yapı olarak uygun değildir. Çocuğunun kişilik ve yapısını göz önünde bulundurmadan beklenti ve herkes yapıyor uğruna bu tür çalışma kurallarını evde uygulamak gerek çocuk gerek aile için büyük sorunlara yol açmakta, çocuksa hak etmediği bir başarısızlığı yaşamaktadır. Bu durumda kendimize şöyle bir soru yöneltebiliriz. Acaba bu koyduğum kural veya beklentim çocuğumun kişiliğine, yapısına uygun mu? Özel durum. Kural ve beklentilerin uygulanmasında özel durumları göz önünde bulundurmak çok yararlıdır. Örneğin, kural adına hiçbir özür tanımaksızın çocuğa her yemeği yedirme disiplinine girmek, yemek olayını bir güç kavgasına ve sorun haline dönüştürür. İnsanların gıda ihtiyaçları o günkü fizyolojik durumlarına göre değişebilir. Çocuk hastalık geliştiriyorsa veya o gün bir şeye üzülmüşse iştahı kapalıdır. Bazı çocuklar belirli besinleri, süt, yumurta, ıspanak gibi yiyemezler. Bunları zorla yedirmek, her şeyi yemesini öğrenmeli veya çocuk süt içmelidir kuralı adına zorlamak, daha çok nefret etmelerine ve aile bireyi ile de aralarının bozulmasına neden olur. Verilmek istenen besin ise farklı hazırlama ve sunma şekilleriyle yedirilebilir. Örneğin süt ihtiyacı için muhallebi, sütlaç, yoğurt, ayran, peynir gibi. Ispanak ihtiyacı için börek, yoğurtlu ıspanak ve bu gibi. Tülin Hanım her sabah Can'a kahvaltı hazırlamaktan çok hoşlanırdı. Yıllardan beri Can sabahları güzel kahvaltı etmeden okula gitmezdi. Ancak son günlerde Can 17 yaş kahvaltı etmeden okula gitmeye başladı. Bu durum Tülin Hanım'ı çok tedirgin etmekteydi. Birkaç kere konuşup tartıştılar. Ancak Can kahvaltı etmemekte ısrar ediyordu. Anneciğim çok güzel kahvaltı hazırlıyorsunuz ama sabahları iştahım olmuyor diyordu. Tülin Hanım iyice üzülmeye başlamış, olay sorun haline dönüşmüştü. Bir gün Can'la konuşmaya karar verdi. Arkadaşça yapılan bir konuşmadan sonra Can'ın sabahları derse girmeden hoşlandığı bir kız arkadaşıyla okul kantininde buluşmaya çok önem verdiğini anladı. Can'ın yaşı ve özel durumu nedeniyle eskisi gibi kahvaltı etmesinde ısrar etmek, Can'la Tülin Hanım'ın gereksiz yere araların açılmasına neden olabilirdi. Tülin Hanım, Can'ın sağlıklı beslenmesine çok önem veriyorsa, Can'a sabahları okula götürmek üzere bir sandviç hazırlayabilir veya arada bir kantinden bir tost yemesine müsaade edebilirdi. Nitekim öyle oldu ve Can bir süre evde kahvaltı etmedi. Ama aile içindeki sorun ve anlaşmazlık da halledilmiş oldu. Bu gibi durumlarda kendimize şu soruyu yöneltebiliriz. Şimdiye kadar bu kural ve beklentime uyan çocuğum acaba neden bugünlerde uyumak istemiyor? Özel bir durumu mu var? Demek ki çocuğa öz denetim kazandırabilmek için ev içi kural ve beklentileri yaptırım gibi görmeden çocuğun yaşı, yapısı ve özel durumlarını göz önüne alarak uygulamamız daha yapıcı olur. 2. Çocuğa kuralların nedeni izah edilir. Küçük çocuklar uyumayı çok sever ve isterler. 3 yaşına kadar olan çocuklar bu böyle yapılır veya bu yapılmaz diyerek fazla açıklama yapmadan bazı davranışları yaptırmak daha kolaydır. Ancak 3-4 yaşından itibaren çocuklar her şeyin nedenini öğrenmek isterler. Öz denetim sağlamak için çocuklara kuralların nedenini izah etmek çok yararlıdır. Böylelikle çocuk kural uygulayıcının karşısında olmayıp onun safına geçerek kuralı daha kolaylıkla benimseyebilir. Eres bütün çocuklar gibi Coca-Cola içmeye bayılır. Sözden anlayacak yaşa geldiğinde bir gün Eres'e Coca-Cola'nın mide ve karaciğere çok zararlı olduğunu anlattım. Sadece pazar günleri veya bir arkadaş davetinde içebileceğini söyledim. Diğer günlerde Coca-Cola içilmeyeceğine karar verdik. Eres sık sık komşumuz Nadiye Hanım'ın oğluyla buluşur ve beraberce oynarlar. Nadiye Hanım'larda Coca-Cola çok sık sarf edilen bir içkidir. Nadiye Hanım bir gün Erez'e Coca-Cola ikram ettiğini, ancak Erez'in o gün pazar olmadığı gerekçesiyle Coca-Cola içmediğini anlattı. Erez ise birkaç gün sonra olayı şöyle yorumladı. Anne biliyor musun, Feritler hafta arası da Coca-Cola içiyorlar ama ben içmedim. Hem Ferit'in karaciğeri hasta olacak, benimki değil. Beklenen davranışlar açıklanır. Şöyle yap, böyle yapma yerine hangi davranışın ne zaman beklendiği çocuğa açık bir dille anlatılır, öğretilir. Azarlayacağınıza, bunların yeri burası mı, sana kaç kere söyledim. Bağırarak söylenen eleştiri ve yönlendirmeler etkili değildir. Zamanla duyulmaz hale gelirler. Açıklayın. Ali, çanta ile paltonu kapının önüne bırakma. Kalabalık oluyor. Hemen içeri götür, tamam mı? Beklentinin açıklanması suçlamadan daha etkilidir. Ancak beklentiler bazen tekrar ister. Öğretilmeden uygulanan disiplin yaptırımdır. Öz denetime dönüşebilmesi için açıklanması, öğretilmesi gerekir. Açıklama verildiğinde çocuklar ne yapılıp yapılmaması gerektiğini daha iyi anlarlar. Burak, hadi yatağa yerine, Burak, TV'de haberler biter bitmez yatma vakti oluyor, tamam mı demek, Burak'ın ne zaman yatması gerektiğini daha açık anlatır. Yatarken önce pijamanı giyip dişlerini fırçalarsın, ben de sana iyi geceler demeye geleceğim gibi bir davranış açıklaması da Burak'tan yatma zamanı ne gibi davranışlar beklediğimizi anlatır. Çocuğu yanlış bir davranışta bulunurken yakalamak yerine neden hala yatmadın, neden dişlerini fırçalamadın, çocuğa iyi davranma şansını tanımak daha etkili ve kalıcıdır. Ayrıca açıklama alan çocuk kendini adam yerine konulmuş sayar ve aile büyüğüyle daha kolay işbirliğine girer. Her akşam üstü Alper'in odası darmadağın bir haldeydi. Emine Hanım bu duruma müthiş içerliyor ve Alper'i bayağı azarlıyordu. Bir daha bu halde görürsem bütün oyuncaklarını çöpe atacağım. Gerçekten de bir gün bütün oyuncakları en üst rafa kaldırdı. Sonuç, ağlamalar, tartışmalar. Alper'in sürekli huzursuzluğu. Aslında o odayı her akşam toplamak müthiş bir külfetti. Grup çalışmasında Emine Hanım'a Alper'e oyuncaklarını toplamasını öğretmesi önerildi. Bir kere bütün oyunları birden açmayacak, biri bittiğinde toplayıp diğerini açacaktı. Ayrıca Emine Hanım odayı toplarken Alper de beraber toplayacak ve yerine yerleştirecekti. Odayı toplama oyun haline dönüştürülebilirdi. Akşam yemeğinden önce Alper'in odası mutlaka yerleşmiş olacaktı. Emine Hanım ertesi gün Alper'e oyuncaklarını geri vereceğini, ancak oynadıktan sonraki toplama koşullarını açıkladı. 3-4 gün beraberce topladılar. Emine Hanım'ı Alper'le toplamak aslında çok zorluyordu. Kendi başına toplasa daha çabuk bitirecekti. Ama Alper'in öğrenmesi ve alışması için başta biraz zaman kaybetmesi gerekliydi. Aslında başta kaybedilen biraz zaman sonradan tartışmalardan kazanılacak olan zamana bedeldi. Bir süre sonra Alper oyuncaklarını daha iyi toplamaya başladı. O da eskisi kadar karışık ve dağınık değildi. 4. Çocuğa kuralların uygulanmasında aktif rol ve sorumluluk verilir. Emir'in sabah kalkmaları bir sorun haline gelmişti. Emir bir türlü yataktan çıkmıyor, annesi birkaç kere çağırmadan kalkmıyordu. Sonunda beraberce anne ve Emir bu soruna bir çare düşünüldü ve Emir yanına bir çalar saat istedi. Çalar saat çaldığında Emir kalkacak ve anne hadi Emir demekten kurtulacaktı. Gerçekten de çalar saat sistemiyle Emir daha kolay kalkmaya başladı. Anne de dış uyarıcı, yaptırımcı rolünden kurtuldu. Pınar Hanım çocuklarının her gün çiğ sebze yemelerine çok önem vermekteydi. Ancak çocuklar şiddetle karşı koyuyorlar ve tabaklarına konan havuç salatası veya domatesleri kesinlikle yemiyorlardı. Çocuklarına sorumluluk vermeyi Pınar Hanım şöyle gerçekleştirdi. Bakın çocuklar, ben her gün çiğ sebze, havuç salatası veya domates yemenize çok önem veriyorum. Ancak artık bunları tabağınıza ben koymayacağım. Masanın ortasında olacak ve siz istediğiniz kadarını tabağınıza koyacaksınız. Anlaştık mı? Gerçekten de çocuklar bu şekilde bir teklife daha az direndiler. Başta kaşığın ucu ile alınan salata bir hafta sonra birer kaşığa doğru yükselmişti. 5. Çocuğun beklenir davranışları veya ona yakın olanlar ve çabası takdir edilerek pekiştirilir. Bu gece hatırlatmadan yatağa gittiğine çok sevindim. Artık yatma zamanını kendin ayarlayabiliyorsun. Aferin, odanı çok güzel toplamışsın. Doğrusu çok memnunum. Bugün sokakta benden hiçbir şey istemediğine çok sevindim. Böylece boş yere üzülmemiş ve kavga etmemiş olduk. Tartışmadan sokağa çıkmak çok keyifli oluyor. Sabahları hadi Emir demeden kendinden kalkıp hazırlanmam beni çok rahatlatıyor. Devamlı peşinden koşmuyorum, daha az sinirleniyorum. Artık ben söylemeden salata yemeniz çok hoşuma gidiyor. Hem de her yemekte kavga etmiyoruz. Ebru'dan çok memnunum. Eve gelir gelmez derse oturur ve dersini bitirmeden de oyun oynamaz. Gerçekten bu konuda başka evlerde olduğu gibi benim hiçbir sorunum yok. Kızacağınıza, çabuk oyuncaklarını topla, her şeyi yerine koy. Dağınık bir odayı toplamak kendi gözümüzde nasıl büyürse çocuğun gözünde de büyür, emirlere de direnir. Öğretin, gel odanı beraber toplayalım. Sen küpleri kutuya koy, ben de kalemleri toplayayım. Disiplin ve alışkanlıkları uygulatacağımıza öğretirsek daha etkili oluruz. Yaptırım uygulayacağınıza, tabaktakileri bitirmeden sofradan kalkmak yok. Çocuğu işe katın. Ispanaktan yiyebileceğin kadarını kendin tabağına koy. Ama hepsi bitecek, tamam mı? Çocuğu aktif olarak uygulamaya katmak daha iyi sonuç verir. Çocuğa sorumluluk verin. Olumlu davranışını pekiştirin. Aslı, bu akşam pijamanı hiç yardımsız giydin. Gerçekten büyüdün artık. Sorun bittikten sonra arada bir olumlu tepki göstermek alışkanlığın kalıcı olmasını pekiştirir. İkaz yerine not asın. Not: Ali, paltonu kapının önüne bırakma. Olumlu davranışını takdir edin. Çanta ve paltonu artık hep içeri götürüyorsun. Çok hoşuma gidiyor. Bazen devamlı tekrar ederek dırdır yerine değişik hatırlatma ve ikaz yöntemleri daha etkili olabilir. Yaptırımdan öz denetime. Sürekli dış kontrollü bir disiplinle ve yaptırımla yürütülen evlerde anne veya babanın aniden tavır değiştirerek iç kontrollü disiplin, öz denetim tarzına geçmeleri çocuklarda bir bocalama yaratabilir. Devamlı bağırılmaya, ikaz edilmeye alışmış bir çocuk, aniden bağırmayan veya aşırı tepki göstermeyen bir anne veya baba ile karşılaşınca şaşırabilir. Grup çalışmalarından sonra bu şekilde tavır değiştiren bir anneye çocuğu şöyle bir soru sormuştu. Peki anne, neden artık bağırmıyorsun? Diğer bir anne ise çocuğu ile kendi arasında şu hoş olayı aktarmıştı. Tartışmalı bir ilişkiden ve sürekli ikazlardan sıyrılıp farklı bir yaklaşımla çocuğuna hitap eden anne, Burak'ın artık kendi söylemeden bazı görevlerini yerine getirmesi ve yapmaması gereken şeyleri kendiliğinden yapmaması üzerine bir gün oğluna, "Biliyor musun Burak, sen çok paşa bir çocuk oldun," dedi. Burak ise annesine şöyle bir yanıtta bulundu. Aslında sen çok paşa bir anne oldun. Anne babanın tavır değiştirmesi karşısında şaşıran çocuklar bazen bu durumdan istifade etmek isteyebilirler. Bu durumda önemli olan aile büyüğünün tavrında sebat edip hemen eski alışkanlıklarına kızma, bağırma ve bu gibi dönmemeye özel çaba göstermesidir. Yeni tavır ve yaklaşımında sebat edip devamlılık gösteren anne baba bir süre sonra çocuklarının bu duruma uyum gösterdiklerini göreceklerdir. Yeni edinilen davranışları bir saatin pendülüne benzetebiliriz. Saat başları saat çaldığında pendül bir sağa bir sola doğru kuvvetle gider gelir. Birkaç gidiş gelişten sonra pendül ortada dengesini bulur. Yeni edinilen davranışlar da böyledir. Önceleri bağırıp kızan, sürekli azarlayan aile büyüğü pendül sağda. Yeni edindiği tavır çerçevesinde susar, sabreder, anlayış gösterir. Pendül solda. Çocuksa bu duruma şaşırıp uyum gösteremediği için aile büyüğünün sınırlarını zorlar ve onu sanki eski tepkilerine döndürmeye çalışır. Ne kadar ileri gidebileceğini bilmek ister. Bu durumda aile büyüğü artık dayanamaz ve eski davranışına dönerek pendül sağda. Kızmaya başlar, hatta çocuğu dövebilir. Ben bu kadar sabrettiğim halde hala devam ediyorsun. Ancak burada önemli olan aile büyüğünün bu kadar ileri gitmemesi, yani pendülü çok da sağa kaydırmamasıdır. Pendül gibi eski ve yeni davranışlarda gide gele dengesini bulacak, yeni tavır ve davranışlara hem aile büyüğü hem de çocuk uyum sağlayacaktır. Burada önemli iki unsur aile büyüğünün olmuyor, her şeyi denedim olmuyor deyip eski alışkanlıklarına dönmemesi, sebat etmesi ve yeni tavır ve davranışının hemen çocukta olumlu değişiklik yaratacağını düşünüp olmuyor diye umutsuzluğa kapılmamasıdır. Her yeni davranış eğitim ve alışkanlığın yerleşmesi için biraz zamana ihtiyacı vardır. Hatırlatma. Disiplinde öz denetim sağlamak için 1. Kuralları çocuğun yaşına, kişiliğine ve özel durumlara göre ayarlayın. 2. Çocuğa kuralların nedenini izah edin. 3. Kendisinden beklenen davranışı açık bir dille ayrıntılı olarak çocuğa anlatın. 4. Çocuğa kuralların uygulanmasında aktif rol ve sorumluluk verin. 5. Çocuk beklenen davranışı gösterdiği zaman hemen takdir edip memnun olduğunuzu belirtin. Eğer hayatımı bir daha yaşasaydım. Eğer hayatımı bir daha yaşasaydım, sefere daha çok yanlış yapmaya cesaret ederdim. Rahatlar kollarımı gererdi. Bu kez yaptığımdan daha çok saçmalardım. Daha az şeyi ciddiye alırdım. Daha fazla şans tanır, daha sık yola çıkardım. Daha fazla dağa tırmanır, daha çok nehri yüzerdim. Dondurmayı daha fazla, kuru fasulyeyi daha az yerdim. Herhalde daha çok güzel ama daha az hayali sorunum olurdu. Bilir misiniz, ben saati saatine, günü gününe mantıklı ve sağlıklı yaşayan insanlardanım. Oh evet, güzel anlarım oldu ama tekrar başlasaydım onlardan daha çok olmasına çalışırdım. Aslında başka hiçbir şey olmamasını denerdim. Sadece anlar birbirinin ardından yaşadığım her günün ötesinde onca yıl yaşamak yerine.